Ayrım 23. Sayfa 206. 22. Bu çocukta bir manyaklık var. Kadık köyü. Öyle derdi anneannem. Biz de öyle söyleye geldik. Çünkü bu topraklar Konstantiniye'nin fethinin ardından Fatih tarafından kentin ilk kadısı olan Hızır Çelebi'ye verilmişti. O sebepten bölge Kadıköy olarak anılıyordu. Şimdilerde yanlış bir tabirle Kadıköy diyorlar. Ama bizim yemyeşil bahçelerle kaplı, herkesin birbirini tanıdığı Kadıköy'ümüzle, onların pıtrak gibi adım başı yüksek binaların dikildiği, kimsenin kimseyi tanımadığı devasa Kadıköy'ü de aynı semt değil zaten. Biz ve onlar mı dedim? Hayır, imtiyazsız, sınıfsız, kaynamış bir kitle olan Türkiye toplumunda nifak çıkarmak gibi bir niyetim yok. Kimseyi küçümsediğim, kimseye kızdığım da yok. Sosyoekonomik gelişmenin zaruri bir neticesi olarak sevgili ülkemiz, sevgili şehrimiz gibi sevgili semtimiz de elimizin altından kayıp gitti işte. Üstelik dededen kalma Şevki Paşa konağını o para göz müteahhite teslim ederek ben de bu rezil gidişata bizzat katılmakta hiçbir beis görmedim. Kimseyi suçlamıyorum. Hepimiz suçluyuz ya da hepimiz çaresiz. Velhasıl el birliğiyle canına okuduk bu canım sentin. Canım terimi de yine rahmetli anneanneme ait. Ama semtimiz demezdi muhitimiz. Canım muhitimiz. Bir insanın hayatında bir semt ne kadar yer tutar bilmem ama Kadıköy olmasa ben yaşayamazdım herhalde. Durun hemen, Nusret olmadan da yaşayamazdın. Zaten sık takıntılı bir adamsın demeyin. Her ne kadar Şevki Paşa'nın o dillere destan konağının yerinde yerler esiyorsa da Kadıköy'ü o eski zamanların havasını taşıyor hala. Ne kadar haksız bir tanımlama yapmış Megara'dan gelip Sarayburnu'na Bizantiyon'u kuran Yunanlı genç göçmenler. Körler ülkesi. Hayır efendim, buraya ilk yerleşenler asla kör değildi. Cennetten bir parça olan bu toprakları görünce akılları başlarından gitmişti. O sebepten ayak altındaki saray burnuna değil de kuytuda bir mücevher gibi sessizce denize uzanan Moda burnuna, yani bu güzelim kıyılara postu serdiler. İskelenin önünde dolmuştan indiğimde saat 9'u çoktan geçmişti. Bu saatten sonra sofra kurmak gözüme zor geldiğinden Kadıköy'ünün en eski lokantalarından biri olan Yanyalı Fehmi'ye uğradım. Şöyle bir sebze çorbası, ardından zeytinyağlı pırasa. Kabus görürüm korkusuyla çok sevdiğim kabak tatlısını bile görmezden gelerek hesabı ödeyip evime ulaştığımda ürkütücü bir sürpriz bekliyordu. Tıpkı dün akşam olduğu gibi karanlığın içinde bir kadın. Düşünün bir, sıcacık evinizdesiniz, kapınızı güvenle kapatmış, ayakkabılarınızı çıkartmış, sofadan salonunuza girmek üzeresiniz, ansızın birinin soluk alıp verdiğini hissediyorsunuz. Bir gölge, orada olmaması gereken bir varlık. Nusret'in yıllardır bu evde yaşayan hayaleti mi? Hayır, bu bir hayalet değildi. Sokaktan vuran ışığın karanlık silüet haline getirdiği bir kadın bütün gerçekliğiyle karşımda duruyordu. Seslenmeye cesaret edemediğimden telaşla duvardaki ışığa atıldım. İnsanın içine işleyen buz gibi mavi gözler değil, kuşku dolu kara gözler belirdi sarı ışığın altında. Şaziye oturuyordu masamda hiç kıpırdamadan. Tıpkı Nusret gibi gözlerini bir an olsun yüzümden ayırmadan. O kısacık rahatlama anında paniğe bıraktı yerini. Yoksa onu da mı? Şaziye'yi de mi? Gözlerim bir mektup açacağı aradı teyze kızımın henüz Nusret'in kadar kırışmamış boynunda. Şükür ki yoktu. Sadece kehribar rengi boncuklardan oluşan bir kolye. Demek Çeşmi Lali ona vermiştin. Sadece dudakları oynuyordu. Ne yüzünde ne bedeninde başka bir kıpırtı. Buna hakkın yoktu. Neye hakkım yoktu? Neden bahsediyordu? Masanın üstündeki gazeteyi kaldırıp bana çevirdi. Nusret'in boynundaki gerdanlık. Anneannemin çok sevdiği Çeşmi Lal. Böyle bir aile yadigarını nasıl verirsin? Gazetedeki resimden önce haberin başlığı çarptı gözüme. Dünyaca ünlü tarih profesörü evinde öldürüldü. Felaketi bilmeme rağmen gazetede okumak yine de sarsıcıydı. Başlığın altında bir kadın fotoğrafı vardı. Şampanya rengi berjer koltukta başını hafifçe geriye atmış bir kadın. Yüzü bulanıklaştırılmıştı ama elbette nüset. Şaşılacak bir durum yok. Asıl tuhaf olan boynundaki gerdanlıktı. Çeşmi lal. Benim nüsete hediye ettiğim mücevher. Ama daha da şaşırtıcı olan Şaziye'nin tepkisiydi. Bu cinayeti benim işlemiş olabileceğimden şüphelenmesi gerekirken anneannesinin gerdanlığını neden nüsete verdiğimle ilgileniyordu? Ne ilgilenmesi düpedüz hesap soruyordu. Tepkisine sevinmedim dersem yalan olur. Demek katil olabileceğim aklının ucundan bile geçmiyordu. Şaziye'yi kuşkulandırmanın hiçbir manası yoktu. Bildiğini sanıyordum diyerek elindeki gazeteyi aldım. Anneannem Çeşmilal'i anneme vermişti. Kafası karışır gibi oldu. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Yakın gözlüğümü burnumun ucuna yerleştirmeden önce iyi düşün Şaziye'cim diye sakince uyardım. Anneannemin öteki ziynet eşyalarını teyzem almıştı hepsini. Sadece Çeşmilal bize kalmıştı. Botoks marifetiyle düzgünleştirilmiş geniş alnını boş yere kırıştırmaya çalıştı. Hiçbir şey hatırlamıyordu ama anneannemin mücevherlerinin tamamını şimdi kendisi kullandığından sözlerimin doğru olabileceğini düşünmeye başlamıştı. O düşünürken ben de gözlüğümü takıp fotoğraftaki gerdanlığı incelemeye koyuldum. Gerdanlık meselesini ilk kez başkomiser Nevzat'tan duymuştum. Hatta boş yere günahını almıştım adamın. Belki de gerdanlık filan yok, bana tuzak kuruyor diye. Demek ki varmış, hem de öyle sıradan bir gerdanlık değil, benim hediye ettiğim Çeşmilal. Demek hala saklıyordu Nusret. Üstelik buluşacağımız gece boynuna takmıştı. Yoksa gerçekten de pişman mı olmuştu? Onca yıl ayrı kaldıktan sonra sahiden de bana mı dönmek istiyordu? Hayır hayır, şimdi bunları düşünecek sıra değildi. Bakışlarım yeniden fotoğrafa kaydı. Küpeleri de kulağında mıydı acaba? Fotoğraftan anlaşılmıyordu. Kendimi ne ara zorlarsam zorlayayım, ne kadar zorlarsam zorlayayım, dün gece Nusret'in kulaklarında küpeleri gördüğümü hatırlayamıyordum. O telaş içinde görmemiştim demek ki. Kocaman gerdanlığı görmeyen birinin küpeleri fark etmesi tuhaf olurdu zaten. Teyze kızımın haklı olduğu bir konu daha vardı. Çeşmilal. Evet, o değerli aile yadigarımızı Nusret'e hediye ettiğimden kimsenin haberi yoktu. Bir türlü cesaret edip açıklayamamıştım. Zavallı anneciğim, ömrünün son günlerine kadar bir yerlerde unuttuğu aile yadigarı ziynet eşyasını arayıp durmuştu evin çekmecelerinde. Teyzem gibi habis ruhlu olmadığı için de kimseyi hırsızlıkla suçlayamamıştı. Suçlasa da biricik oğlunun bu işle ilgisi olduğu asla aklına gelmezdi. Dünyanın en dürüst çocuğudur Müştak. Ama aşk denen şu mendebur duygu insanda dürüstlük bırakmıyor ki. Oysa hiç de mecbur değildim Çeşmilal'i Nusret'e vermeye. Rastlantı sonucu görmüştü gerdanlığı. Konakta sadece ikimizin olduğu bir gece. Beğenmişti tabii, kim beğenmez. Ben cömert aşıkta al senin olsun demiştim. Sanki kendi malımmış gibi. Hakkını yemeyeyim, almak istememişti Nusret. Yok, bu çok pahalı bir gerdanlık, hem manevi bir değeri vardır diye itiraz edecek olmuştu. Hayır, naz yapmıyordu, samimiydi. Gözü tok bir insandı. Ama ben işgüzarlar prensi, ben salaklar şahı neredeyse zorla vermiştim Çeşmilal'i kıza. Kaybolduğunu sanıyordum. Hatırlamaya çalışıyordu Şaziye. Teyzem her yerde gerdanlığı arıyordu. Hatta birkaç kez birlikte aramıştık. Siyah gözlerinde kuşkuyla karışık bir suçlama. Annenin haberi var mıydı Çeşmilal'i Nusret'e verdiğinden? Yakın gözlüklerimi çıkartırken cevapladım. Tabii vardı. Evet, yalancıların piri Müştak iş başındaydı yine. Anneme sormadan verir miyim? Bize niye söylemedin Çeşmilal'e Nusret'i verdiğini? Omuz siktim. Bana kalsa söylerdim, annemin ricasıydı bu. Teyzemin aşırı tepki vermesinden korkuyordu. Çeşmilal'in manevi değeri yüzünden. Gözlerindeki suçlama kaybolmak üzereydi ama hala ikna olmuş değildi. Yani o gerdanlık, aramalar, dolapları, çekmeceleri boşaltmalar filan. Mahcup bir gülümseme yerleştirdim dudaklarıma, güya utanıyormuşum gibi. Hepsi benim fikrimde. Annem de nerede o kadar feraset, teyzemin öfkesini çekmemek için yaptık. Sanırım artık inanmaya başlamıştı Şazi'ye. Rahmetli annem de zor insandı doğrusu. Hepinize zindan etmişti köşkü. Üzüldüğünü düşünerek teselliye kalkıştım. Öyle söyleme Şahiste, teyzem de zor günler yaşadı. Terk edilmek kolay mı? Hem de küçük bir çocukla birlikte. Üvey baba elinde büyümeyesin diye kimseyle evlenmedi kadıncağız. Buruk bir ifade belirdi yüzünde. İyi niyetin için teşekkürler müştakçım ama eğer münasip bir koca bulsaydı annemin beni hesaba katacağını pek sanmıyorum. Babasını her zaman daha çok sevmişti Şazi'ye. Mithat enişte. Onları bırakıp gittiğinde bile çok kızmadı. Daha çok annesini suçlamıştı. Bıktırdı adamcağız, kendi elleriyle itti o genç kadına diye. Teyzemden haz ettiğimi söyleyemeyeceğim fakat defalarca talibi çıktığı halde, üstelik bunların arasında son derece münasip kısmetler bulunmasına rağmen sırf küçük kızı üzülecek diye hiç düşünmeden hepsini reddettiğini bizzat kulaklarımla duymuştum. Bence haksızlık ediyorsun. Annen seni asla terk etmezdi. Olaylara bir de onun gözüyle bak. O yaşta bir kadın için kocası tarafından terk edilmek... Kara gözleri buğulanmış, alt dudağı usulca titremeye başlamıştı. Ağlayacak diye düşündüm. Hayır, güçlü teyze kızım hemen toparladı kendini. Peki neymiş bu olay? Niye öldürmüşler Nusret'i? Nihayet asıl meseleye dönmüştük. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevinmiştim cinayet konusuna geldiğimize. Çünkü Şaziye'ye soracaklarım vardı. Henüz belli değil diye yanıtladım. Polis yeğeninden şüpheleniyor. Belki Nusretlerin evinde karşılaşmışsındır onunla. Usulca başını salladı. Hayır, Nusretlere hiç gitmedim. Neyse işte Sezgin diye biri tek varisi oymuş. Aralarında anlaşmazlık da varmış. Öyle diyor polisler. Polisler mi? Endişelenmeye başlamıştı. Senede mi sorguya çektiler? Anlaşılan Kadife kadınla karşılaşmamıştı. Yoksa olanı biteni bütün teferruatıyla anlatırdı benim hamarat temizlikçim. Haberin yok mu dedim bütün masumiyetimi takınarak. Sabah buraya geldiler. Eve mi? Sessizliğim endişesini iyice arttırdı. Yoksa senden mi kuşkulanıyorlar? Evet, sonunda benim de katil olabileceğim aklına gelmişti. Oysa daha Nusret'in öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez bunu düşünmesi gerekmez miydi? Sanırım teyze oğlunun cinayet işleyebileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Böyle düşünmeye devam etmesinde yarar vardı. Hayır diyerek rahatlatmaya çalıştım. Niye benden kuşkulansınlar? Bilgime başvurdular. Sözlerim hiçbir işe yaramadı. İlişkinizi öğrenmişler mi? Tabii eskiden tanışıklığımızı biliyorlar. Hafifçe öne düşmüş gözlüklerini geriye ettikten sonra karşısındaki boş iskemleyi gösterdi. Otursana Müştak, sen ayaktayken kafamı toparlayamıyorum. Eyvah! Kafasını toparlamak istiyordu. Demek ki ortalıkta çözülmesi gereken bir sorun vardı. Hiç itiraz etmeden iskemleye çöktüm. Dün, anlamak istercesine bakıyordu. Dün akşam şu gezmeye çıktığın saatler. Hani evde seni bulamamıştım, karda yürüdüm demiştin ya. Hani çorapların su içinde kalmış. En küçük bir detayı bile atlamıyordu. Kuşku, o muhteşem zihnini çalıştırmaya başlamıştı işte. Yürüyüş sırasında tuhaf bir şey olmadı değil mi? Suratıma en az Şaziye'ninki kadar yüklü bir ifade yerleştirdim. Nasıl tuhaf bir şey. Nusret'in ölümüyle bir alakan var mı diye doğrudan soramadığı için açıklamakta güçlük çekiyordu. Boynunu hafifçe sağa yatırdı, ellerini yana açtı. Yani o sırada bilincin yerinde miydi? Neler yaptığını hatırlıyor musun? İma ettiği şeyi anlamazlıktan geldim. Tabii hatırlıyorum. Evden çıktım, caddeye yöneldim. Sokak arasında gençler kar topu oynuyorlardı. Arkamdan birkaç kar topu da bana salladılar. Sonra modaya gittim. İskeleye inen yokuşta yine kızlı erkekli gençler vardı. Yokuşu bir tür piste çevirmişler. Poşetlerin üzerine oturarak iskeleye kadar kayıyorlardı. Bir süre onları izledim. Birden duraksadım, sanki jeton yeni düşmüş gibi. Şaziye, neden anlattırıyorsun bunları bana, yoksa... Sesimi biraz daha boğuklaştırdım. Yoksa Nusret'i benim öldürdüğümü mü zannediyorsun? Saçmalama, sen bir karıncayı bile incitemezsin. Böyle söylemesine rağmen kara gözlerini bir an bile üzerimden ayırmamıştı. Ama dün akşam tuhaf bir halim vardı. Gün içinde beni aradığını da düşününce aklına gelen korkunç senaryonun ağırlığından kurtulmak istercesine başını iki yana salladı. Tamam, açıkladın, bilmeden basmışsın tuşlara. Artık bana bakmıyordu. Yani ne bileyim Müştak? Duraksadı. Masanın üzerindeki kollarını göğsünde kavuşturdu. Dün de sormuştum ama bir kez daha sormak zorundayım. Bakışları yine yüzümde gelip durdu. Dün yeni bir kriz yaşamadın değil mi? Biraz geç de olsa da sonunda gerçeği tahmin etmişti. Şaziye hep ederdi zaten. Ondan bir şey saklayamayacağımı biliyordum. Ama sakladığımın ne olduğunu ben de bilmediğimden itirafta bulunmak yerine oyunu sürdürmeyi seçtim. Unutma krizi mi? Hayır. Eğer öğleden sonraki yarım saatlik şekerlememi saymazsak, dün neler yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Uykum sırasında da ne bir rüya gördüm ne de bir kabus. Kabus? Pek manidar çıkmıştı sesi. Niye öyle söyledin? Aptal, sen kim? Yalanlarını detaylandırmak kim? Ne demişti dünyalar zekisi babam? Gerektiği kadar konuş. Ağzını açtıkça batıyorsun. Bilmem diye toparlamaya çalıştım. Yani mışıl mışıl uyudum demek istemiştim. Öfkelenmek olmazdı ama hayal kırıklığına uğramış gibi davranmam duruma uygun kaçardı. Bir şey mi demek istiyorsun Şaziye? Alınmış gibi bakıyordum. Ne yani, yeni bir kriz geçirdim o karanlık anlarda da Nusret'i? Hayır hayır. Yine kesti sözümü ama bu defa sesi daha müşfikti. Sadece anlamaya çalışıyorum. Nusret'le görüşmüyordun değil mi? Görüşmüyordum. Artık biraz öfkelenebilirdim. Neden açık konuşmuyorsun? Masada ona doğru eğildim. Neden Nusret'i sen mi öldürdün diye sormuyorsun? Hiç duraksamadan cevapladı. Nusret'i senin öldürmediğini biliyorum. Ne kadar da kendinden emindi ben bile kuşkular içindeyken. Psikojenik füg hastalarının çevrelerindeki birini öldürmesi mantıklı değil diye sürdürdü konuşmasını Şaziye. Çünkü beyin gerçek yaşamdaki olaylarla başa çıkamadığı için hafızanın kontağını kapatır. Krize neden olan sorunla yüzleşmemek için. Öldürmek ise kabul edilebilir bir yöntem olmasa da kişinin karşılaştığı sorunu çözme biçimidir. Halbuki unutmak sorunlardan kaçıştır. Senin hastalığında ise sadece sorunlardan değil, o sorunu yaratan hayattan kaçış söz konusu. O yüzden kriz anında senin cinayet işlemen çok zayıf bir ihtimal. İhtimal. Neden imkansız demiyor? Mantıksız. Fakat zayıf bir ihtimal dahi olsa mümkün. Neye göre mantıksız? Teoriye göre. Neye göre yapmış olabilirim? Hayata göre. Çünkü hayat teoriden çok daha karmaşık. Teori sadece bir harita. Henüz sınırları çizilememiş beynimizin kaba bir dökümü. Yoksa ruhumuzun mu demeliydim? Bir insanın ruhunda olup bitenleri tümüyle kim bilebilir ki? Keşke Şaziye benimkini bilebilse. Keşke aptallaşmamış tak. Sen cinayet işlemiş olamazsın, bu mümkün değil diye beni terslese. Terslememişti işte, çünkü o da emin değildi. Ama beni rahatlatmak için, daha doğrusu kendini buna inandırmak için lafı dolaştırıp duruyordu. O zaman neden sorup duruyorsun? Beklediğimden daha sert çıkmıştı sesim. Beklediğimden daha yüksek. Yıllardır bu tonda konuşmamıştım onunla. Belki de hiçbir zaman. Madem ki kimseyi öldüremem, neden bir zanlıymışım gibi beni sorguluyorsun? Şaziye allak bullak oldu. Kusura bakma diye geveledi. Niyetim seni suçlamak değildi. Yani dedim ya, anlamaya çalışıyorum. O zeki kadın sanki ne diyeceğini unutmuş gibiydi. Nusret'i ne kadar sevdiğini biliyorum. Buz gibi bir ifadeyle kendisine baktığımı fark edince, tamam belki artık önemi yok. Belki hepsi geçmişte kaldı ama sözünü tamamlayamadı. Benden hiç beklemediği bu davranış kafasını iyice karıştırmıştı. Sağ eliyle masaya vurdu. Haklısın, bu defa saçmaladım. Hayret, bizim inatçı teyze kızı teslim oluyordu. Bu kadar ileri gitmeye hakkım yoktu. Kara gözlerindeki ateş sönmüştü. Ama kötü bir amacım olmadığını biliyorsun. Senin için kaygılanmıştım. Bir an aptal bir fikre kapıldım işte. Affedersin, çok saçmaydı. Tuhaf şey. Şaziye'nin karşımda böyle ezilip büzülmesi hoşuma gidiyordu. Oysa hiçbir kusuru yoktu. Söylediği gibi tek amacı bana yardımcı olmaktı. Üstelik son derece mantıklı fikir yürütüyordu. Dürüst olmayan, yalan söyleyen, onun hisleriyle oynayan bendim. İnsan anlaşılmaz bir mahluktur Müştak. Şu anda Tahir Hakkı'nın kaba psikolojik tanımlarıyla uğraşamazdım. Her zaman haklı olan, her zaman beni yönlendirmeye çalışan teyze kızıma dersini vermek için yanıp tutuşuyordum. Kusura bakma ama gerçekten de saçmaydı diye onayladım. Bugün berbat bir gün geçirdin herhalde. İşlerin filan yolunda gitmemiş olmalı. Onun hıncını da benden çıkarmak istiyorsun. Yok, yanlış anladın. Konuşmasına izin vermedim. Nasıl yanlış anladım? Daha görür görmez hırsızlıkla suçladın beni. Hırsız mı? Evet, demek ki Çeşmilal'e ona vermiştin. Demedin mi itham eden bir tavırla? Sanki bunu herkesten saklayarak yapmışım gibi. Kıpkırmızı oldu, elleri titremeye başlamıştı. Ya özür dilerim, bilmiyordum. Ben şey sanıyordum. Şaziye karşımda ezildikçe içimdeki zalim büyüyor. Galiba şu aynadaki manyak hızla benliğimi ele geçiriyordu. İnsan en çok sevdiklerine acı çektirir. Öyle mi? Yoksa benim gibi akıldan yoksun dengesizler mi yapar bu işi sadece? Bence herkes yapar, çünkü tuhaf bir hakimiyet hissi veriyor insana. Peki karanlıkta oturup beklemek de ne oluyor? Üstelik kendi evimde, sanki baskın verir gibi. Benden böyle bir çıkış beklemeyen Şaziye hayretler içinde kalmıştı. Aslında yeter artık Müştak. Evinin anahtarını veren sendin. İstediğin zaman gir çık diyen de sendin. Şimdi niye böyle konuşuyorsun diye azarlayabilirdi beni. Ama yapmadı. Çünkü uysal teyze oğlundan böyle bir davranış beklemiyordu. Çünkü bu çıkışımı aslında aramızdaki ilişki biçimine bir başkaldırı olarak yorumluyordu. Onun beni yönetmesinden, yönlendirmesinden, küçük bir çocukmuşum gibi akıl vermesinden sıkıldığımı sanıyordu. Oysa hiç de öyle bir düşüncem yoktu. Annemden sonra birinin beni kollamasından, korumasından son derece memnundum. Fakat anlayamadığım bir nedenle hayatta beni dert edinen tek kadını üzmek istiyordum. Bu çocukta bir manyaklık var. Hayır, sık sık buna benzer sözlerle beni aşağılayan teyzemden intikam almak için yüklenmiyordum kızına. Şaziye'yi üzmek için içimden geliyordu. Haklısın, dedi bir kez daha. Evine de izinsiz girmemeliydim. İnanılmaz şey, o kaya kadar sağlam kadın başını eğdi. Bu defa kesin ağlıyor diye düşünüyordum ki Burici'nin cebinden iki anahtar çıkarıp masanın üzerine koydu. Bunları da vereyim sana. Pek masum bakıyordu. Haklısın, benim dairemin anahtarları sende yokken seninkilerin bende durması hiç yakışık almıyor. Oysa mahallede başka kızlar dururken teyze kızımı öpmem de hiç yakışık almamıştı. İtiraz bile etmemişti zavallıcık. Birden karşımda renkten renge giren bu kadını manolya ağacının gölgesinde öptüğüm o küçük kız olarak gördüm. Ne kadar masum, ne kadar korunmasız ama ben de öyle. Kısa pantolonlu, çelimsiz bir oğlan. Anneannemin bomboş bakışları, babamın otoriter tavırları, annemin hep gülümseyen yüzü, teyzemin dikenli dili. Dünyadan kopuk yaşlı bir köşkün içinde hayatı tanımaya çalışan iki çocuk. Birden ne kadar acınacak halde olduğumu hatırladım. Birden kendimden tiksinmeye başladım. Birden bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğimi anladım. Yapma Şaziye diye ağlamaya başladım. Ellerimi yüzüme kapatarak hıçkıra hıçkıra. Lütfen bana bunu yapma. Belki de Nusret demek istiyordum. Lütfen Nusret, lütfen bunu bana yapma. Lütfen beni bırakıp gitme. Lütfen bana acı çektirme. Lütfen geri gelme. Lütfen seni öldürmeme izin verme. Lütfen aklımı karıştırma. Lütfen. Ne kadar böyle kaldığımı bilmiyorum. Şaziye'nin saçlarımda gezinen parmaklarının dokunuşuyla kendimi toparladım. Sağ tarafımda dikiliyordu. İki eliyle başımı almış, sanki bir çocukmuşum gibi göğsüne yaslamıştı. Vanilya yandıran bir koku yayılıyordu açık kahverengi bluzundan. İri göğüslerinin ılıklığı vuruyordu yanağıma. Saçlarımı tarayan parmaklarının yumuşaklığı, kendimi bir tuhaf hissetmeye başladım. Ben de ona sarıldım. Sağ elim kalçasının hemen üzerine gelmişti. İçimde bir şeyler uyanıyordu. Ki annemin sesi çınladı odanın ortasında. Ne kadar ayıp, o senin kardeşin. Hemen çektim elimi kalçasından, başımı kurtardım kucağından. Özür dilerim. Önemli değil, dedi elleriyle gözyaşlarım kurulayarak. Önemli değil. Utançtan ölmek üzereydim. Neler söylemiştim az önce ben bu kıza. O karşımda ezilirken o iğrenç egom şişindikçe şişinmişti. Oysa şu lanet olası dünyada hala ondan başka kimsem yoktu. Evet, galiba ben sahiden de normal değildim. Şimdi nasıl bakacaktım Şaziye'nin yüzüne? Teyze kızım sanki ne düşündüğümü anlamış gibi iki eliyle yüzümü tutup kendisine çevirdi. Islak kirpiklerimin arasından iyi seçemiyordum yüzünü ama sesindeki o güven verici sıcaklık hissedilmeyecek gibi değildi. Asıl özür dilemesi gereken benim. Çok yüklendim sana, çok geldim üzerine. Artık daha iyi görebiliyordum. Onun da yanakları ıslanmıştı, gözleri yaşlıydı. Kusura bakma, Nusret'in senin için ne kadar önemli olduğunu unutmuşum.